Ayrım 16.
19. Ekim ayının sonunda bir sabah erkenden Yüzbaşı Lisnitski bölüğünü yayan olarak kışlık saray alanına götürmek için alay kumandanından emir aldı. Bayçavuş'a gerekli emirleri vererek çabucak giyindi. Öbür subaylar da uyanmıştı. Kimi esniyor, kimi küfrediyordu. Hep birlikte avluya çıktılar. Bölük takım düzeninde sıraya girmişti. Lisnitski bölüğü hızlı adım sokağa çıkardı. Nevski Prospekt bomboştu o sabah. Uzaktan tek tük silah sesleri işitiliyordu. Kışlık saray alanında bir zırhlı araba dönüp duruyor, subay okulu öğrencileri, katedler devriye geziyordu. Sokaklarda bir çöl sessizliği vurmuştu. Sarayın kapısında kazakları bir öğrenci birliğiyle 4. bölüğün kazak subayları karşıladı. Bunlardan biri bölük kumandanı Lisnitski'yi bir yana çekti. Bütün bölük yanında mı? Evet, niçin? İkinci, beşinci ve altıncı bölükler bizimle gelmeyi reddettiler. Ama makineli birliğini getirdik. Sizin kazaklar ne havadalar? Lisnitski elini salladı, kesip attı. Kötü. Birinci ve dördüncü alaylar nasıl peki? Burada değiller, gelmiyorlar. Bugün Bolşeviklerin bir hareket yapmaları bekleniyor, biliyor musunuz? Allah bilir ne var yine. Kederli kederli içini çekti, ekledi. Don'a dönüp bütün bunlardan uzaklaşmak ne iyi olurdu, biliyor musunuz? Lisnitski bölüğünü sarayın avlusuna soktu. Kazaklar silahlarını çattılar. Geniş avluda dolaşmaya koyuldular. Subaylar bir köşede toplanmış sigara içiyor, aralarında konuşuyorlardı. Az sonra kadetlerden kurulu bir alayla kadınlar taburu geldi. Kadetler sarayın girişinde makineli tüfeklerle mevki aldılar. Kadınlar avluya doluştu. Kadınların çevresini saran kazaklar hemen kaba saba şakalar yapmaya başladılar. Çavuşlardan biri bir kadının omzunu sıvazlayıp konuştu. Senin işin çocuk yapmak be teyze. Ne demeye erkek işine karışırsın? Sen doğurursun çocuğu, diye huysuz teyze kalın sesiyle tersledi onu. Ötede kadınlara düşkün Yukovnov kadın askerleri kızdırıyordu. Hey kızanlar, siz de mi buradasınız be? Bir güzel sopa istiyor bunlar, kancıklara bak. Askerlerden gel. Niye evlerinizde oturmazsınız sanki? Beğenmezler tabii. Önden bakınca askere benziyorlar ya, arkadan ne oldukları belli değil. Papaz mıdır yoksa nedir? Şeytan bilir, pis murdarlar. Hey sen hızlı asker, yürüt şu götünü, yoksa ben gelir yürütürüm ha. Kazaklar kahkahayı bastılar ama öğleye doğru neşeleri kaçtı. Kadınlar mangalara ayrıldı. Koca koca çam kütükleri getirip kapının önüne yığdılar. Başlarında erkek yapılı iri yarı biri vardı. Üzerine tıpatıp oturan kaputuna St. George madalyası takılmıştı. Zırhlı araba alanın çevresinde dönüşünü hızlandırdı. Kadetler fişek kutuları, makineli tüfek kuşakları getirdiler. Eh aslanlar, başlıyor ha? Dövüşeceğiz, öyle olacağı benziyor. Sizi niçin getirdiler buraya sandınız? Kadınları ellemeye mi? Lagutin'in çevresinde birkaç hemşerisi toplanmış, bir şeyler görüşüyorlardı. Subaylar ortadan kaybolmuştu. Avluda bir kazaklar, bir de kadınlar kaldı. Siperlikleri ıslak ıslak parlayan sürüyle sahipsiz makineli duruyordu kapının yanında. Akşama doğru yağmur çiselemeye başladı. Kazaklar aç bırakıldıkları için homurdanmaya başladılar. Lisnitski nerede? Sarayda. Kadetler bizim gibileri içeri sokmuyor. Bari birini gönderelim de sahra mutfağı gelsin. İki kişiyi gönderdiler. Silahsız gidin, yoksa elinizden alırlar, karışmam, diye Lagutin öğüt verdi. Kazaklar birkaç saat daha beklediler. Ne sahra mutfağından bir haber çıktı, ne de haberciler göründü. Sonradan anlaşılan mutfağı bir başka alayın erleri yoldan geri çevirmişti. Alacakaranlık basarken kadınlar taburu kapının yanında toplanıp uzun bir sıra boyunca yere yattı. Birazdan alana doğru ateş etmeye başladılar. Kazaklar ateş açmadılar. Orada ayakta durup cigaralarını tüttürdüler. Gitgide sabırları tükeniyordu. Sonunda Lagutin bölüğü duvarın önünde topladı. kuşkulu gözlerle sarayın pencerelerine bakarak konuşmaya başladı. "Durum şöyle kazaklar, bizim burada kalmamızda bir mana yok. Çıkıp gidelim, gitmezsek boş yere canımız yanacak. Birazdan sarayı top ateşine tutacaklar, o zaman ne yaparız? Subaylar sıra kadem bastı, yani biz mi burada kalıp öleceğiz? Gidelim evlerimize, ne işimiz var burada sanki? Geçici hükümete gelince bize ne iyilikleri dokundu heriflerin? Ha kazaklar, ne düşünüyorsunuz? Avludan dışarı çıkarsak Bolşevikler makinelilerle taramaz mı bizi? Kanımızı içerler vallahi. Niçin yahu? Hayır, sonuna kadar kalalım burada. Burada kasap bekleyen koyunlar gibiyiz be. Siz ne yaparsanız yapın, bizim takım, biz gidiyoruz. Biz de geliyoruz. Adam gönderelim şu Bolşeviklere. Onlar bize dokunmasın, biz de onlara dokunmayız. Birinci ve dördüncü bölüklerin kazakları da gelip toplantıya katıldılar. Az daha tartıştıktan sonra her bölükten bir kazak, üç temsilci seçildi. Temsilciler çıkıp gittiler. Az sonra yanlarında üç denizci ile geri döndüler. Denizciler kütüklerin üstünden atlayıp avluyu geçerek kazakların yanına geldiler. İçlerinden biri kara bıyıklı, genç, yakışıklı bir denizciydi. Beresi başının arkasına itili, öndekileri ite kaka kalabalığın ortasına ulaştı. "Kazak yoldaşlarım, biz İhtilalci Baltık Donanması'nın temsilcileriyiz. Kışlık saraydan çıkın gidin, sizden bunu istemeye geldik. Size düşman bir burjuva hükümetini niçin destekleyecekmişsiniz? Bırakın kendi burjuva çocukları, kadetler savunsun onları. Tek bir er çıkıp da geçici hükümeti savunmuyor. Kardeşleriniz 1. ve 4. alaylar da bize katıldı. Bizimle gitmek isteyenler sola ayrılsın." "Dur bakalım bir dakika kardeş." Birinci bölükten bir çavuş ileri atıldı. "Gidelim, gidelim ama ya Bolşevikler üzerimize ateş açarsa?" "Yoldaşlar, Petersburg İhtilal Askeri Komitesi adına size söz veriyoruz. Buradan sağ salim çıkacaksınız, kılınıza dokunulmayacak." Tıknaz, çopur yüzlü bir başka denizci de geldi. Kara bıyıklının yanında durdu. Boğa boynunu andıran kalın boynunu ağır ağır büküp çepeçevre süzdü kazakları. Sonra sımsıkı iliklenmiş, gövdesine dar gelen ceketine bir yumruk indirdi. "Biz de geliyoruz sizinle. Hiç kuşkunuz olmasın. Biz sizin düşmanınız değiliz. Petersburg işçileri de sizin düşmanınız değiller. Sizin düşmanlarınız bunlar işte." Baş parmağıyla sarayı gösterdi. Gülümsedi. Keskin, sıkı dişleri ortaya çıktı. Kazaklar hiç karar veremiyordu. Kadınlar taburundan birkaç kişi yanlarına gelip konuşulanları dinledikten sonra kapının oraya döndüler. "Hey kadınlar, siz de geliyor musunuz bizimle?" Sakallı bir kazak da arkalarından bağıran. "Silahlarınızı alın, gidiyoruz hadi," dedi Lagutin. Kazaklar hevesle silahlarını aldılar, sıraya girdiler. "Mitralyözleri de alalım mı?" diye nişancılardan biri kara bıyıklı denizciye sordu. "Alın tabii. Kadetlere kalmasın." Tam kazaklar avludan çıkıyorlardı, subaylar göründü. Hep bir arada sıkışık duruyorlar, denizcilere bakıyorlardı. Bölükler yürümeye başladı. En önde mitralyöz birliği gidiyordu. Tekerler ıslak taşların üstünde gıcırtılı sesler çıkardı. Ceketli denizci birinci bölüğün önünden giden takımın yanı başında yürüyordu. Uzun boylu, sarışın kaşlı bir kazak adamın kolundan çekti, suçlu suçlu konuştu. "Kardeş, biz halka karşı çıkarız sanmadın, değil mi? Bizi buraya aldatmaca getirdiler. Bilseydik dünyada gelmezdik." Başını salladı hızla. "İnan bana, gelmezdik." Dördüncü bölük en arkadan geliyordu. Kazaklar kapıda durdular. Kadınlar taburu orada kalın bir sıra olmuş, yolu kesmişti. İri yarı bir kazak kütüklerin üstüne çıktı. Kirli parmağını manalı manalı sallayarak konuşmaya başladı. "Beni dinleyin siz. Biz gidiyoruz. Siz kadın aklınızla kalıyorsunuz. Pekala. Ama bakın oyun oynamak yok. Bize arkadan ateş ederseniz döner geliriz. Kıymaya çeviririz hepinizi. Anlaşıldı mı? Tamam. Hadi eyvallah şimdilik." Kütükten atladı. Takımına yetişmek için koştu gitti. Arada bir dönüp dönüp arkasına bakıyordu. Kazaklar alanın ortasına vardıkları sırada içlerinden biri geriye bakacak oldu. Birden heyecanla haykırdı. ''Bakın çocuklar, bir subay peşimizden koşup geliyor.'' Birçokları dönüp baktılar. Bir eliyle kasketini başına bastıran uzun boylu bir subay onlara doğru koşuyordu. Öbür elini kaldırmış sallıyordu. ''Üçüncü bölükten Atarçikov bu.'' ''Kim? Gözü benli olanı. O da bizimle gelmek istiyor. Kıyaka olandı zaten.'' Atarçikov hızla koştu geldi. Yüzünde uçan bir gülümseme. Kazaklar el sallayıp güldüler. ''Koş yüzbaşı koş, daha hızlı.'' Sarayın kapısından tok, kuru bir silah sesi işitildi. Atarçikov kollarını havaya savurup sendeledi. Sonra arka üstü düştü. Bacaklarını vurup ayağa kalkmaya çabaladı. Sanki emir verilmiş gibi bölükler hemen dönüp saraya cephe aldılar. Mitralyözcüler tüfeklerini sarayın kapısına çevirdi. Çam kütüklerinin gerisinde tek kişi görünmüyordu. Bir dakika önce orayı dolduran subaylar, kadınlar kalabalığı silah sesiyle birlikte yoklara karışmıştı. Bölükler çabucak sıraya girdiler. Hızlı adım oradan uzaklaştılar. En son takımdan Atarçikov'un yanına koşan iki kazak peşlerinden yetişti. Birisi bütün bölüğün duyacağı yüksek bir sesle haykırdı. Sol omuzu altından vurdular. İşi bitik. Kazakların adımları sert ve güçlüydü. Kara bıyıklı denizci emir verdi. Soldan, hızlı adım, marş! Döndüler, yürüdüler. Geride sarayın kendi içine kapanık kütlesi derin bir sessizliğe sarılmıştı. 20. Ara sıra yağışlı, ılık bir sonbahardı. Tutuk güneş küçük Bykov şehrinin üzerinde pek nadir parlıyordu. Ekim'de kuşlar güneye uçuşa koyuldular. Geceleri bile leyleklerin acı, telaşlı haykırışları serin, kara toprağın üzerinde oradan oraya yankılandı durdu. Göçücü sürüler ucu görünen dondan, ayazdan, göğün yukarı yönlerinden kopup gelecek hırçın kuzey rüzgarından kaçmaya bakıyordu. Kornilov olayı ile ilgili olarak tutuklanan generaller 6 haftadır yargılanmayı beklemekteydiler. Bu arada hapishane hayatları pek normal olmasa bile bir düzene girmişti. Kahvaltıdan sonra yürüyüşe çıkıyorlardı. Dönüşte gelen giden mektuplara bakıyorlar, akrabalarını yakınlarını görüyorlardı. Öğle yemeğinden sonra bir saat tam bir sükun içinde geçerdi. Ondan sonra her biri odasına çekilir, bir başına çalışırdı. Akşamları genellikle Kornilov'un odasında toplanarak sabahın erken saatlerine kadar konuşup görüşüyorlardı. Tutuldukları yer bir kız lisesiydi. Hayatları oldukça rahattı. Yapıyı dışarıdan Saint George taburu adamları, içeriden tekinler koruyordu. Tutukluların hürriyeti bir yere kadar sınırlanmıştı tabii ama iş öyle ayarlanmıştı ki isterlerse istedikleri anda kaçabilirlerdi. Tutuklu kaldıkları sürece dış dünya ile ilişkilerini hiç kesmediler. Burjuva çevrelerde sözlerini geçirdiler. Kurdukları komplonun izlerini ortadan kaldırdılar. Subayların ne hava çaldığını anlamak için dört bir yanı yokladılar. Ne olur ne olmaz kaçma hazırlıklarına da giriştiler. Kornilov kendisine bağlı tekinlerden bir muhafız birliği olsun istiyordu. Derhal Kaledin'le temasa geçti. İsteği üzerine Kaledin, tekinlerin Türkistan'da açlıktan ölen ailelerine kamyon kamyon buğday gönderdi. Kornilov, iktidarı ele geçirme teşebbüsüne katılan subayların ailelerine yardım sağlamak için de Moskova ve Petersburg'un büyük bankerlerine çok sert bir dille yazılmış bir mektup yolladı. İşlerine gelmeyecek bir takım açıklamalar olmasın diye bankerler derhal keselerin ağzını açtılar. Oraya buraya on binlerce ruble dağıtıldı. Bu arada Kornilov Kaledin'le sıkı temastaydı. Kasım'a kadar sürdü bu. Ekim ortalarında Kaledin'e yolladığı bir mektupta donda durumun ne merkezde olduğunu, kendisinin orada nasıl karşılanacağını soruyordu. Kaledin'den yüreklendirici bir cevap aldı. Ne ki Ekim ihtilali tutuklu generaller için ağır bir darbe oldu. Ertesi günü dört bir yana haberciler gönderilmişti. Bir hafta sonra da tutukluların akıbeti hakkında bir adamın duyduğu endişe kendi kendini başkumandan ilan eden General Dukonin'e Kaledin'in gönderdiği mektupta yankısını buluyordu. Kaledin, Kornilov ve çevresinin kefaletle serbest bırakılmalarını ısrarla rica ediyordu. Genel karargahı Kazaklar Birliği ile Ordu ve Donanma Subayları Birliği'nden de buna benzer ricalar gelmişti. Dukonin karar veremiyordu. 1 Kasım'da Kornilov Dukonin'e bir mektup yolladı. Dukonin'in mektubun kenarına çiziktirdiği notlardan o sıralar yüksek kumandanlığın nasıl bir çaresizlik içinde bocaladığı bir kere daha anlaşılıyor. Kumandanlık orduya söz geçiremez olmuş, son günlerinde adam akıllı takatsiz düşmüştü. Nikolay, Nikolayevich Hazretlerine. Büyük ölçüde yüksek kumandanların tereddüt ve sonucunda vatanın mahviyle sonuçlanabilecek olayların aldığı yönü değiştirmeye kader sizi zorlamaktadır. Sizin için karar verme zamanı yaklaşıyor. Ya büyük bir riski göze alacaksınız ya da istifa edeceksiniz. Aksi takdirde memleketin felakete sürüklenmesinin, ordunun parçalanmasının sorumluluğu ve utancı sizin omuzlarınıza yüklenecektir. Elime geçen eksik ve bölük pörçük bilgiye göre durum ciddi olmakla birlikte henüz bütün de ümitsiz değildir. Ama genel karargahın Bolşeviklerin eline geçmesine göz yumar ya da kendiliğinizden onların otoritesini kabullenirseniz olacağı budur. Saint George taburunun maneviyatı propaganda yüzünden yarı yarıya çökmüştür. Emriniz altındaki tekin alayı da pek bir kuvvet sayılmaz. Olayların ne yönde gelişeceğini göz önünde tutarak zat-ı alinizin bir takım tedbirler almanız gerektiği kanısındayım. Bu tedbirler genel karargahın güvenliğini sağlama bağlamak meyanında hepimizi tehdit eden anarşiye karşı mücadeleyi teşkilatlandırma yolunda daha uygun şartlar yaratacak mahiyette olmalıdır. Bu meyanda şu tedbirleri uygun görmekteyiz. 1. Bir Çek alayı ve bir Polonya Uhlan alayı derhal Mogilev'e aktarılmalıdır. Dukonin'in kenar notu. Genel karargah bu alayların sonuna kadar güvenilebilir olduğunu sanmıyor. Bolşeviklerle mütarekeyi ilk kabul edenler arasında bunlar da vardı. 2. Orşa, Smolensk, Zlobin ve Gömel cephe ileri hattından Kazak bataryalarının desteğiyle Polonya birliklerince işgal edilmelidir. Kenar notu. 2. Kuban Tümeni ve Astragan Kazaklarından bir Tugay, Orşa ve Smolensk'i işgal etmek üzere o yöne sevk edilmiş idi. 1. Polonya Tümeni'nin alayını Bikov'dan geri çekmek doğru olamaz. Zira böyle bir tedbir tutukluların güvenliğini tehlikeye sokabilir. 1. Tümen birliklerine güvenilir bir kuvvet gözüyle bakamıyoruz. Polonya kolordusu Rusya'nın iç işlerine hiçbir surette karışmama gibi bir tutumda kararlı görünüyor. 3. Çek kolordusunun bütün birlikleriyle Kornilov alayı ve güvenilebilir birkaç Kazak tümeni Orşa, Mogilev, Zlobin hattında yığılmalıdır. Bunun için bu birlikleri Petersburg ve Moskova'ya aktarma bahanesi ileri sürülebilir. Kenar notu. Kazaklar hiçbir surette Bolşeviklerle savaşmaya yanaşmıyorlar. 4. Bütün İngiliz ve Belçika zırhlı arabaları aynı bölgede yığılmalı ve yalnız subayların eline verilmelidir. 5. Mogilev'te ve yakın bir başka merkezde tüfek, cephane, makineli ve otomatik silah ve el bombası stokları yapılmalıdır. Bunlar bu bölgede toplanmaları muhakkak olan subaylara ve gönüllülere dağıtılacaktır. Kenar notu. Bu bazı aşırılıklara yol açabilir. 6. Don, Terek ve Kuban orduları atamanlarıyla Polonya ve Çek komiteleriyle güvenilir temas kurulmalı ve esaslı anlaşmaya varılmalıdır. Kazaklar memlekette asayişin tesisinden yana çıktılar. Rusya'da asayişin tesisi kendi gelecekleri bakımından Polonyalılarla Çekler için de hayati önemi haiz bir konudur. Haberler günden güne kötüleşiyordu. Bikov'ta bile hoşnutsuzluk baş göstermişti. Tutuklu generallerin koy verilmesini isteyen Kornilov taraftarları otomobilleriyle Mogilev ve Bikov arasında mekik dokumaktaydı. Kazak Birliği üstü kapalı tehditler savurmaya kadar vardırmıştı işi. Olayların baskısı altında ne yapacağını şaşıran Dukonin hala kararsızlık içindeydi. 18 Kasım'da tutukluların Don bölgesine gönderilmesi için emir verdi. Hemen sonra emrini geri aldı. Ertesi sabah çamura bulanmış bir otomobil Bykov Lisesi'nin ön kapısına geldi durdu. Şoför yerlere kadar eğilerek kapıyı açtı. Yaşlıca, sağlam yapılı bir subay arabadan indi. Muhafız subayına gösterdiği kağıtlarda Kurmay Albay Kızonski imzası vardı. Genel karargâhtan geliyorum. General Kornilov'a verilecek özel bir mesaj getirdim. Kumandan nerede? Kumandan Tekin Alayı'ndan Yarbay Erkart, ziyaretçiyi derhal Kornilov'un yanına çıkardı. Kısonski kendini tanıttıktan sonra biraz yapmacık bir ciddiyetle mesajı bildirdi. 4 saate kadar Mogilev savunmasız Bolşeviklere teslim olacak. Bütün tutukluların derhal Bykov'dan ayrılmaları gerektiğini size bildirmem için General Dukhonin'den emir aldım. Kornilov, Mogilev'deki durum hakkında Kızonski'yi sorguya çektikten sonra Yarbay Erkart'ı yanına çağırdı. Konuşurken sol elini masanın kenarına dayamış, vücudunun ağırlığını parmaklarına vermişti. Generalleri derhal serbest bırakacaksınız. Tekinler bu gece yarısı hareket etmek üzere hazır olsunlar. Alayla birlikte geleceğim. Bütün gün alay demirhanesinde kövürükler gıcırdadı durdu. Kömür kızıl kızıl parıldadı. Çekiçler örsleri dövdü. Atlar kişnedi. Tekinler hayvanlarının dört ayaklarını birden nallıyorlardı. Sonra koşumları onardılar. Silahlarını temizlediler. Hazırlık yaptılar. Gün boyu generaller bir bir hapishaneden ayrıldı. Gece yarısı kurtlar saatinde küçük taşra şehri ışıklarını söndürmüş uykuya varmıştı. Lisenin avlusundan üçlü sırayla atlılar çıkmaya başladı. Çelik gibi gökyüzünün önünde kara kara örnekler çiziyordu her biri. Uzun koyun postu külahları gözlerinin önüne düşmüş, esmer, yağız suratları kukuletalarına sarılı atlılar, tüyleri karışık büyük kara kuşlar gibi eğerleri üstünde kambur oturmuş, sürdüler atlarını gittiler. Kornilov, süvari kolunun ortasında alay kumandanının yanında uzun bacaklı, asabi bir ata kurulmuştu. Omuzları düşüktü. Şehrin sokaklarını sıyırıp geçen soğuk rüzgara karşı arada bir yüzünü buruşturuyor, dar göz çiziklerini kısıp yıldızlarla donanmış ayaz göğe bakıyordu. Yeni nallanmış at ayaklarının tapırtısı sokaklarda hışırtılı yankılar uyandırdı. Dış mahallelerde söndü, gitti.